Ayrım 14, Asya Çağı'nın Öncüleri, 21. Yüzyılda Lenin, Atatürk ve Mao, Doğu Perinçek, sayfa 180. 2.17, Sovyet Sosyal Emperyalizmi. Mao'nun Sovyetler Birliği'nde kapitalizme geri dönüş sürecini daha 1960'larda saptaması tarihsel önemlidir. Doğu Almanya'daki sosyalist yönetimin son lideri Erich Honecker, Doğu Avrupa ülkelerinin kapitalizme geri dönmeleri üzerine Mao haklı çıktı saptamasında bulunmuştu. Mao kapitalizme geri dönüş sürecine giren Sovyetler Birliği'nin 1968 yılında Çekoslovakya'yı işgali üzerine bu eylemi sosyal emperyalizm olarak niteledi. Sovyetler Birliği artık büyük silahlı güçleri olan bir kapitalist devletti ve sosyal emperyalist karakter kazanmıştı. Hakim sınıf konumunda bulunan devlet ve parti yöneticileri aslında devlet üzerinden kamu mülkiyetini özel çıkarı için kullanan bir hakim sınıfa dönüşmüşlerdi. Mao'nun burjuva yolcular sınıfı dediği bu devlet burjuvazisi içeride emekçiler üzerinde bir diktatörlük kurmuştu ve dışarıya karşı da tekelci devlet burjuvazisiydi. Başka deyişle emperyalist karakterdeydi. Mao'nun sosyalist bir devletin kapitalizme geri dönerek sosyal emperyalist bir devlete dönüşmesine ilişkin saptamaları şiddetli saldırılarla karşılaştı. Ama hayat tarafından doğrulandı. Mao'nun bu saptamasının kitapta yeri yoktu ama teorinin inşası denen olay da budur zaten. Mao hayatı boyunca teoriyi pratikten çıkardı, gerçeği olgularda aradı. Hayatı arkada kalan 19. yüzyılın teorisi içinde açıklamaya çalışmadı. 20. yüzyılda yaşanan pratiğin teorisini yaptı. Avrupa merkezli bilimsel sosyalizmin Asyalılaşmasında, daha doğrusu dünyalılaşmasında Lenin'den sonra en büyük katkıyı yaptı. Lenin ancak bu sürecin başlarındaki emperyalizm ve sosyalizm pratiğini yaşamış ve teorileştirmişti. Mao Lenin'den farklı olarak bilimsel sosyalizmin Çin devrimi pratiğinde tam anlamıyla Asyalılaşmasına önderlik etti. Bu açıdan Mao bilimsel sosyalizmin doruğunu temsil etmektedir. 2.18 Çin devletine vasiyet. Asla hegemonya peşinde koşmayın. Mao Zedong Sovyetler Birliği'nin sosyalizm dönemindeki büyük devlet uygulamalarını da olumsuz karşılamıştı. Hitler'le pazarlık yapılarak Polonya'nın paylaşılmasında, Yalta'da, Potsdam'da, Tahran'da Stalin'in siyasetlerini desteklemedi. Mao Sovyetler Birliği'nin kapitalizm yoluna girerek sosyal emperyalist bir devlete dönüşmesine cepheden tavır aldı. Çekoslovakya ve Afganistan'ın işgaline karşı çıktı. Bu derslerden hareketle Çin halkına asla hegemonyacılık peşinde koşmayın, güçlü bir devlet kurduğunuz zaman da bunu yapmayın vasiyetini bıraktı, dünya halklarına şöyle seslendi. Eğer Çin hegemonya peşinde koşarsa Çin halkıyla birleşin ve Çin yönetimini devirin. Dipnot, Deng Xiaoping 1974 yılında Birleşmiş Milletler Kürsüsü'nden Mao adına dünya halklarına bu çağrıda bulundu. Bakınız Speech by Chairman of the Delegation of the People's Republic of China, Deng Xiaoping, at the Special Session of the UN General Assembly, April 10, 1974. Deng Xiaoping, Marxist Internet Archive, www.marxists.org. Erişim tarihi 09.09.2015. Üçüncü bölüm. Mao'dan sonra Çin. 3.1. Çin'deki dinamizm. Çin yakın zamana kadar bir köylü ülkesiydi. Çin devrimden sonra 1949'dan bu yana 66 yıl içinde dünya tarihinde eşi görülmeyen bir gelişme yaşadı. Batılı kapitalist ülkeler o gelişmeyi 3-4 yüzyılda tamamlamışlardı. Bu büyük başarıya rağmen bugün Çin yönetimi ülkenin geldiği yeri alçak gönüllü ifadelerle belirliyor. Mao gibi bakmalıyız Çin'e. Yalnız olumlu yönlerini değil, olumsuzluklarını da görmeliyiz. Bütün çelişmeleriyle ve eksikleriyle değerlendirmeliyiz. O zaman Çin'deki mücadeleleri ve iniş çıkışları anlamak daha kolay olacaktır. Büyük proleter kültür devriminden sonra toplumun nesnel gelişme düzeyinden daha ileri adımlar atılmıştı. Nesnel gelişme düzeyi derken yalnız ekonomiyi kastetmiyoruz, bilinç etkenini de dikkate almalıyız. Aceleci bazı adımlar atıldığı anlaşılıyor. Bu ileri adımları Çinliler kendileri de gördüler. Mao da sol uygulamalara dikkat çekmişti. Nitekim Çin Komünist Partisi önce Mao zamanında Lin Biao'nun sol çizgisini eleştirdi. Mao'dan sonra dörtlü çete tasfiye edildi. 1978 yılı Aralık ayında toplanan ÇKP Merkez Komitesi Mao'dan sonraki başkan Hua Guofeng'in görevine son verdi ve Deng Xiaoping'in önerdiği çizgiyi kabul etti. ÇKP Çin'in sosyalizmin aşağı basamaklarında olduğunu saptadı ve buna uygun olduğunu düşündüğü mevzilere çekildi. Niçin geri çekildiler? Tekrar ilerlemek ve tepeyi fethetmek için mi? Yoksa geri çekildikleri yere kazık çakmak ve belki daha da geriye dönmek için mi? Çin kapitalizme mi dönecektir yoksa üretici güçlerde belli gelişmeler sağladıktan sonra yeniden mülkiyet ilişkilerinde kamusallığa yönelik bir sürece mi girecektir? Soru budur. Çin son derece dinamik bir toplum. Sovyetler Birliği'nin son dönemleriyle karşılaştırdığımız zaman bu gerçeği görüyoruz. Ekim devriminin yıl dönümlerinde Kremlin'in balkonunu gösteren fotoğraf uzun yıllar değişmedi. Khrushchev gitti, Brejnev, Kosygin ve diğerleri. Her yıl daha ihtiyarlamış olarak o balkondan donuk gözlerle seyrettiler geçit resmini. Çin'de öyle değil. Çin yönetiminde sürekli bir yenileşme oldu. 1970'li yılları hatırlayınız. Deng Xiaoping devletin Mao'dan sonra en önemli yöneticisi iken köylük alanlara ahıra gönderildi, temizlik yaptı, fabrikaya gitti, üretime katıldı, sonra tekrar devletin üst yönetiminde görev aldı. Çin'de merkezi yönetimden komünlerin ve fabrikaların yönetimine kadar her düzeydeki yönetimde devamlı bir canlılık var, değişme var, dinamizm var. 1960'lardan sonra Sovyetler Birliği'nde ciddi bir tartışmaya tanık olmadık. Her şey kapalı kapılar arkasındaydı. Çekoslovakya'yı işgal etti, tartışma olmadı. Afganistan'ı işgal etti, tartışma olmadı. Tarımı büyük bir sıkıntı içindeydi. Halkına et bulamıyor, süt bulamıyordu, tartışma olmadı. Yalnız parti ve devlet ağalarının dolarla alışveriş yaptığı mağazalar vardı, tartışma olmadı. Politbüro 15 kişi toplanıyordu. Orada belki tartışma vardı ama ne komünlerde, ne yerel parti örgütlerinde, ne de toplumda tartışma oldu. Bazı insanlar el altından gizli kağıtlar dağıttı. Samizdat deniyor. Bir tek o kağıtlarda özgürlük vardı. Dipnot: Samizdat Sovyetler Birliği'nde elden ele yayılan bildirilere verilen ad. Çin öyle değil. Komünlerde tartışma vardı, taraflar vardı. Birbirlerine sen kapitalist yolcusun, sen aşırı solcusun diye eleştiriler yönelttiler. Aynı tartışmalar partinin en üst organlarında da vardı. Her aşamada çözüm yolları arayan bir parti ve bir toplum görüyoruz. Çin'de sağlıklı olan budur. Parti ve devlet yönetimi kendini düzeltme mekanizmalarını korudu. Ne zaman Çin'de Kremlin'in o balkon manzarası ortaya çıkar, o zaman gerçekten kaygı içine düşmek yerinde olur. Bu dinamik ilişkiler devam ettikçe Çin toplumunun çıkış yollarını bulacağını ve hatalarını düzeltebileceğini düşünebiliriz. Bugün Çin'de bizim anlayışlarımıza uymayan bazı uygulamalar var. Daha 1980 yılı Ocak ayında Türkiye İşçi Köylü Partisi'nin 1. Kongresine kabul edilen Merkez Komitesi raporunda sosyalizmin kuruluşunda geri dönüş tehlikesi konusunda Çin Komünist Partisi'nden farklı görüşler belirtiliyordu. O zaman ÇKP'nin sosyalizm döneminde sınıf mücadelesini hafife alan bir çizgiye yönelmesini soru işaretleriyle karşılamıştık. 1992, 1996, 2000 ve 2004 yıllarında Çin ziyaretlerimizde, partiler arasındaki görüşmelerde, sosyalizmin inşasına ilişkin, özellikle kapitalizme geri dönüş tehlikesine ilişkin görüşlerimizi belirttik. Bu konuda dünyada Mao'nun teorisinin ötesine geçen bir tahlile rastlamadığımızı da belirttik. Sosyalizmin kuruluşuna ilişkin meseleleri henüz o pratiğin içinde olmayan Türkiye'de çözmek iddiasında değiliz. Çin'i izliyoruz, başarılarını bütün dünya hayranlıkla saplıyor. Bu başarılar sosyalizmin başarılarıdır. Çin 1949 yılından sonra Mao önderliğinde öyle bir altyapı kurmuş ve öyle bir emek gücü yerleştirmiştir ki sonuçları mucize diye adlandırılmaktadır. Ancak bu sürecin nereye varacağı sorusunun yanıtı henüz verilmiş değildir. Her sosyalizmde kapitalizme geri dönüş tehlikesi vardır. Bu tehlikenin görmezden gelinmesinin ne gibi sonuçlara yol açtığı konusunda yeterince ders de vardır. Çin Komünist Partisi Mao'yu putlaştırma ya da taşlaştırma eğilimine karşı çıkıyor. Öte yandan Khrushchev'in Stalin'e yaptığını da yapmayacağız, yani Mao'yu inkar etmeyeceğiz diyorlar. Çin Komünist Partisi genel kongrelerinde 4 temel ilkeyi vurguluyor. 1. Sosyalizm yolunda ısrar. 2. Proletarya diktatörlüğünde ısrar. 3. Çin Komünist Partisi'nin önderliğinde ısrar. 4. Marksizm-Leninizm Mao Zedong düşüncesinde ısrar. Dipnot, bu dört ilkeyi ilk kez Deng Xiaoping Merkez Komitesi adına 30 Mart 1979 günü yaptığı konuşmada açıkladı. Daha sonra ÇKP Genel Kongreleri bu ilkeleri kabul etti ve parti organları kararlarında vurgulandı. 3.2. Çin'de Sosyalizmin Geleceği. Mao'nun 1976 yılı Eylül ayında ölümünden 2 yıl sonra Çin Komünist Partisi, 1978 yılı Aralık ayında 11. Merkez Komitesi'nin 3. toplantısında Deng Xiaoping'in 4 modernleşme diye özetlenen çizgisini benimsedi. Aslında 4 modernleşme 1964 yılında ilk kez Başbakan Chu Enlai tarafından dile getirilmişti. Çin'i sanayide, tarımda, milli savunmada ve bilim teknikte modernleştirme görevi saptanıyordu. Yeni çizgi üretici güçlerin geliştirilmesine öncelik veriyordu. Bu olay Çin kapitalizme dönüş sürecine mi girdi sorusunu gündeme getirdi. Çin'de sosyalizmin inşasını kapitalizme geri dönüşten nasıl ayıracağız? Ölçütler nelerdir? Çin 3-5 yılda değil elbette, uzun vadede zigzaklı bir gelişme içerisinde de olsa kafa emeği ile kol emeği arasındaki farkı tasfiye yönünde ilerliyor mu? Sanayi tarım farkını, işçi köylü farkını yok etme yönünde ilerliyor mu? Burjuva haklarını adım adım yok etme yönünde ilerliyor mu? Kooperatif mülkiyetten daha gelişmiş mülkiyet biçimlerine doğru ilerliyor mu? Sosyalist demokrasiyi geliştiriyorlar mı? Kitlelerin yönetime katılması yaygınlaşıyor ve derinleşiyor mu? Yoksa kitleler siyasetten uzaklaştırılıyor mu? Üretim artıyor mu? Halkın refahı artıyor mu? Gelişme değişim değerinden kullanım değerine doğru mu? Gelişme maddi özendiricilerin adım adım ortadan kalkması ve toplumsal fonların artması yönünde mi? Maddi özendiricilere bakarak artık Çin sosyalist değil gibi değerlendirmeler yanlıştır. Bazen üretimi geliştirmek için maddi özendirmeye öncelik verilebilir. İleride maddi özendiriciliği kaldırmanın koşulları öyle yaratılır. Eğer maddi özendiricinin işlevi, sınırı ve zamanı doğru tanımlanırsa, ileride bu maddi özendiriciyi kaldırabilirler. Mao Sovyetler Birliği'nde geri dönüş olgusunu 1950'lerin ortalarından 1968 yılına kadar izledi ve ancak ondan sonra bir yargıya vardı. Kaldı ki Çin'de Sovyetler Birliği'nde 1960'lara giden süreçte görülen kireçlenmiş bir Kremlin tablosu ortaya çıkmış değildir. Çin'de sevindirici bir şey var, o da Çin toplumunun dinamizmidir. Dinamizm ve demokrasi şu bakımdan önemli: İlerleme olanağı sistem içinde açık tutuluyor mu, yoksa o yol bundan sonra ancak devrimle mi açılabilir? Çin'de sosyalizm yönünde ilerleme yolları açıktır ve kapitalizme geri dönüş yargısına varacağımız bir durum yoktur. 3.3. Sosyalizm döneminde piyasa. Çin'de tartışılan meselelerden birisi de ekonomi idari mekanizmalarla yönlendirilebilir mi, sosyalizm döneminde piyasayı ortadan kaldırmak mümkün müdür, değer yasası ne ölçüde geçerlidir? Mao, Sovyet İktisadının Eleştirisi kitabında Sovyetler Birliği'nin ilk 5 ve 10 yıllık plan dönemlerinde aşırı merkeziyetçilik uygulandığını ve değerler yasalarına önem verilmediğini, oysa idari işletmelere özellik ve inisiyatif verilmesi gerektiğini belirtiyordu. Kültür devrimi döneminde de ekonominin yalnızca idari araçlarla yönlendirilmesi anlayışı etkili olunca ekonominin ciddi zararlar gördüğü öne sürüldü. Bugünkü Çin yönetimi işin bu tarafını düzeltme yönünde adımlar atmıştır. Sosyalizm döneminde meta üretimi ve değer yasaları kalkmıyor. Kim kalkıyor derse desin, malların kıtlığı sona ermedikçe kalkmaz ama piyasanın işlevi gittikçe azalacaktır. Sosyalizm döneminde değer yasaları ve meta üretimi planlamayla denetim altına alınıyor. Ekonomi bütünüyle değer yasalarına mı bağlıdır, yoksa meta üretimi merkezi planlamanın denetimine mi girmiştir, soru budur. Sosyalizmi kuranlar sürecin bütününde dikkatlerini esas olarak mülkiyet ilişkilerini değiştirmeye yöneltmek durumundaydılar. Bununla birlikte sürecin her somut durumunda farklı etkenlerin göz önünde tutulması gerekiyordu. Siyasetler toplumun nesnel gelişme düzeyine ve kitlelerin bilinç düzeyine göre saptanacaktı. Meta üretiminin kapsamını özel çıkara seslenen özendiricilerin yaygınlığını, kârın işlevini, özel ticaretin alanını, parasız kamu hizmetlerinin gelişmesini hep toplumun devrimci birikimi ve yetenekleri belirleyecekti. Sosyalizmin kuruluşu aşamasında meta üretimi başka deyişle piyasa gittikçe daralarak da olsa varlığını sürdürecektir. Herkese ihtiyacına göre dağıtma koşulları yaratılmadığı sürece meta üretimi devam edecek, piyasa olacak, parayla değişim sistemine devam edilecektir. Bu aşamada kapitalizmin herkese emeğine göre paylaştıran bölüşüm kuralı geçerliliğini koruyacaktır. Ancak hedef kuşkusuz emeğe göre bölüşümden adım adım ihtiyaca göre bölüşüme ilerlemektir. Örneğin bir köy komününde elde edilen gelir hemen paylaşılacak mı yoksa yatırıma mı ayrılacak? Ya da toplumsal fonlar mı geliştirilecek? Eğitim, sağlık gibi alanlara mı ayrılacak? Bu soruya topluluğun vereceği yanıt emeğe göre bölüşümden ihtiyaca göre bölüşüme doğru ilerlemek göreviyle ilgilidir. Toplumsal fonların büyümesi ihtiyaca göre bölüşüm ilkesi yönünde atılım anlamına gelmektedir. Daha 1949 yılında dünyanın en yoksul ülkesi olan Çin, sosyalizmin alt basamağındadır. Meta üretiminin rolü daha uzun bir süre devam edecektir. Örneğin Amerika'da, Almanya'da, Fransa'da sosyalizm kurulsa bu mesele çok daha erken çözülebilir. Çin'in bugünkü yöneticileri meta üretimini, değer yasalarını, kamu işletmeleri arasında rekabeti vurguluyorlar. Bu uygulama bugün için merkezi planı tamamen ortadan kaldırma boyutunda değildir. Tüketim araçlarının piyasa koşullarında alınıp satılması doğaldır. Üretim araçlarının alınıp satılması ne kadar genişler, oradan nereye gider? Bunları önümüzdeki dönem göreceğiz. 3.4 Yeni üretim ilişkileri ile makineleşme arasındaki ilişki. Üretici güçler ile üretim ilişkileri arasındaki ilişki konusunda Mao Zedong ile Liu Shaoqi arasında 1956'larda başlayan bir mücadele var. Bu mücadele belli noktalarda Liu'nun Stalin'den esinlenen iktisat politikası ile Mao Zedong'un geliştirdiği sosyalist inşa arasında bir mücadeledir. Çin yöneticileri Mao Zedong'un 1956'dan sonra ciddi hatalar yaptığını ileri sürdüler ve Liu Shaoqi'nin itibarını iade ettiler. Liu Shaoqi kültür devrimine giden süreçte sınıf mücadelesinin ortadan kalktığını, artık esas tutulacak halkanın ekonomik inşa olduğunu söylüyordu. Mao Zedong buna karşı birin ikiye bölüneceğini ve sınıf mücadelesinin durmayacağını belirtiyordu. Oysa Çin'de dört modernleşme hareketiyle sınıf mücadelesinin olmadığı tezi getirildi. Çin Komünist Partisi bugün sınıf mücadelesinden eski toplumun sömürücüleriyle işçi ve köylüler arasındaki mücadeleyi anlıyor. Çin'de sermaye sahiplerinin bulunduğu resmen kabul ediliyor. Bunlara karşı sınıf mücadelesi olamayacağı, bunların iktidarı yeniden ele geçiremeyeceği ifade ediliyor. Liu Shaoqi, demokratik devrimden kesintisiz olarak sosyalizme geçilmesine muhalefet etmişti. Tarımda makineleşmeye öncelik tanıdı. Komünlerin makineleşmeden sonra kurulabileceğini, üretim ilişkilerinin ancak üretici güçlerin gelişmesinden sonra değiştirilebileceğini öne sürdü. Mao ise üretim ilişkilerini değiştirmenin belirleyici olduğunu savundu. Şu görüşteydi. Tarımda makineleşme için komünler kurulmalıdır. Köylünün şevkini arttırmak makineleşme için de önemli bir adım olacaktır. Mao toprakları dağıttıktan sonra demiri tavında dövmek yanlısıydı. İleri adımlar doğal olarak kitlelerle birlikte, kitleleri ikna ederek ama çok beklemeden atılmalıydı. Parti köylüyü ikna çabasına girmeli, köylüyü birleştirmeli ve kooperatiflere geçilmeliydi. Adım adım daha ileri paylaşma ilkeleri benimsenecekti. Üretim ilişkilerinde bu değişme, üretim güçlerinin gelişme koşullarını da yaratacaktı. Bilindiği gibi Çin tarımının makineleşmesi üretim ilişkilerindeki köklü değişikliklerden sonra olmuştur. Böylece eski tezler darbe yemiştir. Mao üretim ilişkileriyle üretici güçler arasındaki ilişkiyi batıdaki sanayi devrimiyle de anlatmaya çalışmıştır. Önce demokratik devrim oldu. Sanayi devrimi onu izledi. Demokratik devrim feodal üretim ilişkilerini değiştirdi. O sayede sanayi devrimi gerçekleşti. Başka deyişle üretici güçler gelişti. 3.5 Bilinç etkeni. Sovyetler Birliği'nde Stalin sosyalizmi inşa döneminde bir süre sonra bilinç etkenine yeterince önem vermedi. Uzmanlara, kadrolara ve tekniğe öncelik tanıdı. Stalin ile Mao arasındaki önemli farktır bu. Bugünkü Çin yönetimi insan etkenini, bilinç etkenini, kitlelerin rolünü Mao kadar vurgulamıyor. Daha çok üretici güçleri geliştirmek, ekonomiyi geliştirmek üzerinde duruyor. Oysa üretici güç yalnızca üretim araçları değildir. En büyük üretici güç insanın kendisidir, emekçinin kendisidir. üretici güçlerin gelişmesinde en önemli etken emekçinin özgürleşmesidir. Mülkiyet ilişkilerine devrimci müdahale, emekçileri özgürleştirir ve en büyük üretici gücü geliştirir. Tarihin gelişmesi dümdüz değildir kuşkusuz. Bazen üretim ilişkilerini geliştirmek, bazen üretici güçleri geliştirmek ağırlık kazanır. Tutulacak halkayı toplumun durumu belirler. Şimdi mesele şuradadır. Çin yönetimi üretici güçlerde belli bir gelişme sağladıktan sonra tıkanıklıkları aşmak için mülkiyet ilişkilerinde bazı ilerlemelere girişecek midir? Çin tarımında paylaşım Mao döneminde üretim ekipleri çerçevesinde belirleniyordu. Herkese üretimden düşen pay iş gücü katkısına göre üretim ekibinde hesaplanıyordu. Mao'nun ölümünden bir süre sonra erken geçildiği düşüncesiyle bu sistemden kısmen vazgeçildi. Üretici güçler gelişip üretim ekipleri çerçevesinde paylaşmanın nesnel şartları doğduğu zaman acaba yeniden o adımı atabilecekler mi? Çin'de kesinlikle buna yönelmek isteyenler çıkacaktır. Hayat buna zorlayacaktır. Bugün Çin'de işletmelerin büyük çoğunluğu kamu mülkiyeti ya da topluluk mülkiyeti altındadır. Ancak bu işletmeler piyasa koşulları içinde üretim yapmaktadırlar. İşletmeler piyasada rekabet ve kar amacına göre karar alıyorlar. Bu nedenle merkezi plan ile işletmelerin özerkliği arasında uyum sorunu bulunmaktadır. 14. ayrımın sonu. Sayfa 192.